Ayrım 6. Ağaç şarkı söyleyince. Stratis Havyaras. Sayfa 60. 10. Adsız. Özgürlük Alan'ın ölümünden hemen sonra ailenin hayatta kalan tek üyesi olan Mikes saklandı ve herkes onun intikamını planladığını biliyordu. Muhbirler önce gülüp geçtiler ama sonra endişelenmeye başladılar. Kumandana çok geç olmadan bir şeyler yapması için ısrar ettiler ama kumandan anlamadı. Çok geçmeden ne demek diye sordu. Çocuğun sadece 16 yaşında olduğu doğru değil mi? Muhbir Lekas tamamen doğru dedi. 16 yaşında bir yetişkin ve bir yetişkin intikam almaya and içmişse sözünü tutar ya da şerefini kaybeder. Kumandan şerefini kaybederse ne olur diye sordu. Lekas ölür dedi. Genellikle de kendi eliyle. Bırak şerefini kaybetsin. Lekas düş kırıklığına uğramıştı. Hiç değilse savunma amacıyla ona ateş etsek. Kumandan savunma amacıyla her zaman ateş edebilirsiniz dedi. Lekas öbür muhbirlere göz kırparak, bizim de duymak istediğimiz buydu dedi. Haftalar geçti ve muhbirler hiçbir ilerleme kaydetmediler. O arada Mikes gözü peklik unvanı kazandı. Bu da Lekas'ı midesine kadar hasta ediyordu. Mikes'i bulma çabaları öylesine çılgınlaştı ki, neredeyse yakaladı, Mikes'in kıçını sıkıştırdık. Ama son anda elimizden kurtuldu ve buna benzer söylentiler yaymaya başladı. Mikes'in adını bile anmaktan korkanlar ondan atsız diye söz eder oldular. Bu bir nevi şeytan demekti. Onun hakkında türlü öyküler, kahramanlık öyküleri çabucak yayıldı. Düşmandan yiyecek çalıyor, açlara veriyordu. Çevresini sarıyorlardı, o çıplak elleriyle savaşıyordu, kurşunlardan korkmadan o görünmez olmuştu, hatta belki de ölümsüz. Sadece yaşlı kadınlar bu tür öykülere katılmıyorlardı. Atsızın adı anılınca başlarını sallıyor ve Lekas'ın yoluna çıkmaması için dua ediyorlardı. Fareler. Hiç kimse düşman kadar farelerden nefret etmiyordu. Kadınlar farelerden korkar ve evde bir fare görseler çığlığı basarlar. Erkekler farelerden hiç hoşlanmazlar ama kadınların bağırması onları eğlendirir. Çocuklar fareleri ilgi çekici bulurlar ama onların hastalık taşıdığına karşı uyarılmışlardır. Kediler farelerle oynamaya bayılır ve ara sıra yerler. Ama hiç kimse farelerden düşman kadar nefret etmiyordu. Çünkü fareler düşmana insanları, küçük, budala, güçsüz, aç, perişan insanları anımsatıyordu. Düşman, çekil karşımdan seni aptal fare diye bağırıyordu, kıçına bir tekme vurarak. Ama sana gerçekten kızmışsa o zaman, gel buraya sıçan, kuyruğunu görelim diyorlardı. Biz de fareler gibi küçük ve korkaktık. Bize ayrıca hastalık bulaşmıştı ve düşmanı onun yiyeceklerini çalmakla tehdit ediyorduk. Bu da bizi fare yapıyordu çünkü düşmanın yiyeceğini alır almaz birazını yiyor, birazını çalıyor ve geri kalanını berbat ediyorduk. Düşmanın bizler için daha birçok adı vardı. Koşullara bağlı olarak köpekler, solucanlar, kertenkeleler, koyunlar, inekler, aklınıza ne gelirse oluyorduk. Ne gelirse. Domuz hariç. Çünkü biz de düşmana domuz diyorduk arkasından. Evlerimizdeki yiyecekler yok olunca fareler ve sıçanlar da terk etti ve kıtlığın ikinci yılında çevrede bir fare görmek hayra işaretti. Düşman bizim yiyeceklerimizi alınca bütün fareler bizi terk etti ve düşmanı izleyerek yiyecekleri depoladığı okul binasına yerleştiler. Bu da düşmanın yüksek sağlık standartlarına sonsuz bir tehlike getirdi. Düşman askerleri, kedileri, kapanları, zehirli buğday tanelerini, zehirli su, peynir, hatta eti denediler. Ama hiçbiri etkili olmadı ve fare nüfusu o denli arttı ki, zaman zaman kumandanın yiyecek stoklarını başka yere taşıyacağı ve okulu yeniden açacağı söylentileri çıktı. Açlığı tükürmek. Ara sıra yemek kokuları beni çekti ve eski okul binasının parmaklıkları çevresinde yemeklerini yemekte olan nöbetçilere gözlerimi dikerek dolanmaya başladım. Ama onlar bana artıklardan biraz vermek isteseler bile askerlere bunu yapmamaları için sert emirler verilmişti ve birçok kez eve daha aç olarak döndüm. Bir gece o denli acıkmıştım ki okulun çevresinden bir türlü ayrılamadım. Oysa nöbetçi yemeğini bitirmişti ve kantin kapanmıştı. Boğazımla midem arasındaki o tatlı ve yakıcı açlık duygusu bir türlü gitmiyordu. Doktorun bize açlıktan ağzımız sulandığı zaman tükürüğümüzü yutmamamızı, çünkü yanma duygusunun daha artacağı öğüdünü anımsadım. Tükürmeye başladım. Hedefler seçip nişan alıyor, tükürüğümü mümkün olduğunca hedefe ulaştırmaya çalışıyordum. Hava kararınca siyah daireli bir hedef hayal ettim ve ortasındaki kırmızı noktaya tükürmeye çalıştım. Hedefin oynamaması için çok çaba göstermem gerekiyordu ve kırmızı nokta parlak maviler, yeşiller, sarılar ve gümüşlerle dolu bir kuyu haline geldi. Başım döndü ve parmaklığa tutundum. Hedefi silmek için gözlerimi yumdum ama göz kapaklarımın içinde yeniden belirmesini engelleyemedim. Gözlerimi yeniden açtım ve hedef, kumandanınkine benzer bir yüz oldu. Yüze tükürdüm. Gözlerimi yumdum, yeniden açtım ve hedef bu kez Vekas'ın yüzü oldu. Ona da tükürdüm. Bunu yapar yapmaz yeniden değişti ve özgürlük alanın yüzü oldu. Bir an duraladım ama ona da tükürdüm. Babamın yüzüne de tükürdüm, annemin yüzüne de tükürdüm. Yason amcanın ve aklıma gelen ve gözüme görünen herkesin yüzüne tükürdüm. İsa'nın çocukluk yüzü, annesinin yüzü ve babasının mozaiklerde işlenmiş geniş ve sert yüzü, hatta kendi yüzüme, kırpışan gözlerin her biri dahil. Fare sirki. Bir nöbetçi kapıyı açtı ve beni okul bahçesine aldı. Vakit geçti. Askerlerin çoğu çekilmişlerdi. Nöbetçi beni içinde bir başka askerin, bana sonradan jeneratör olduğu söylenen büyük bir motor üzerinde çalıştığı bir sundurmaya götürdü. Motor o denli fazla gürültü yapıyordu ki, iki adam birbirlerini duyamıyorlar, işaretlerle konuşuyorlardı. Teknisyen ince bakır bir teli küçük tahta bir kutunun dibine rapt ettiği iki sıra kancaya bağlamakla meşguldü. Bitirince öbürü ona iki izolasyonlu teli bulunan ağır kara bir küp uzattı. Adam iki teli jeneratöre, öbür ikisini de tahta kutudaki ızgaraya bağladı. Bizim kasabamızda elektrik yoktu ve o güne kadar elektrik hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onun bana yardım eder misin diye uzattığı iki eli tuttum. Derhal bir şok hissettim ve parmaklarım uyuştu. Benim şaşkınlığım iki adamı güldürdü ve bana armağan olarak iki bisküvi verdiler. Sordum ama bana ne olduğunu anlatmadılar. Yeni bir silah deniyorlar sandım. Sonra teknisyen ayrıldı ve eski okul binasına gitti. Nöbetçi piposunu yaktı. Piposunu içerken ağzının çevresinde garip bir sırıtma vardı ve ben onların yapacaklarından endişelenmeye başladım. Teknisyen yanında içinde bir fare bulunan ufak bir kafeste geri geldi. Benim yanımdaki sıraya oturdu ve kafesin kapısını açarak farenin kutudaki ızgaranın üzerine atlamasına izin verdi. Fare şaşırmıştı, bağırdı ve kaçmaya çabaladı. Kaçamadı. Şokun bu denli küçük bir yaratık için ne denli büyük olacağını tasavvur etmekte güçlük çekiyordum. Fare sık sık soluk alarak ince bir telin üstünde kendini dengeledi. Nöbetçi ve teknisyen kahkahalarla gülüyorlardı. Fare gerçekten komik görünüyordu ama yavaş yavaş onun gülünç zıplamalarının ve bağırmalarının ne demek olduğunu anlamaya başladım. Onları durdurmaya çalıştım ama bana aldırmadılar. Küçük sirk iki adamı kendinden geçirmişti. Yüzleri çocuklarınki kadar masum görünüyordu. Fare yeniden tek bir tel üzerinde durmaya çalışıyordu. Öyle yapınca ona bir şey olmuyor gibiydi ve bu fırsattan yararlanarak kürkünü yaladı ve sakinleşti. Ama iki telin üstüne aynı anda basınca çığlıklar attı ve delirdi. Ne yaptığını, nerede saklanacağını, kimden saklanacağını bilmeden ileri geri zıplıyordu. Ara sıra yanık tüy ve deri kokusu duyuyordum ve iki kez fare kendinden geçti ve hareketsiz kaldı. Teknisyen onu kutudan aldı ve ön bacaklarını yukarı aşağı hareket ettirerek onu canlandırdı. Nöbetçi bunu fevkalade gülünç buldu, postallarını yere vurarak kahkahalar attı. Ama fare kendine gelir gelmez, teknisyen onu yeniden sirke attı. Üçüncü bölüm uzun sürmedi. Birden fare tellere yapışmış gibi oldu. Kendini kurtarmak için bir iki halsiz çaba gösterdi ama başaramadı. Son bir çığlık attıktan sonra ağzı yarı açık hareketsiz kaldı. Ufak bir duman bulutu yükseldi. Teknisyen fareyi kızarmadan önce iğrenerek çabucak bir çöp tenekesine attı. Ateşten alınan kestaneler. Beni bir kez daha içeri aldıklarında nöbetçi ile teknisyen kestane pişiriyorlardı. Eski bir miğferin içindeki kömür ateşinden kestaneleri çıkarıyorlar, soğumaları için bir rafa diziyorlar, sonra soyuyorlar ve yiyorlardı. Sıcak, harika bir koku burun deliklerime ve ciğerlerime doldu ve ağzımı sulandırdı. Başım döndü, sıraya oturdum, ellerimi küçük ateşin üzerinde ovuşturdum ve kızarmış gibi duran bir kestaneye ulaşmak için biraz uzattım. Teknisyen elimin üstüne maşa ile vurdu ve bunu yapmaya iznim olmadığını belirtmek için işaret parmağını salladı. Şaşırmış gibi yaptım ama onlar benim tepkime aldırmadılar. Elimi onlara doğru uzattım. İki adam gülümseyerek birbirlerine baktılar. Sonra nöbetçi bana önce pantolonumu aşağı indirmem gerektiğini söyledi. anlamamış gibi yaptım. Nöbetçi bir kez daha denedi. Pantolonumun düğmelerini açıp aşağı indirdim. Teknisyenin yüzünün değiştiğini, ciddileştiğini gördüm. Kendime baktım. Derimi tepelere beyazlaşmakta olan büyük kırmızı lekeler kaplamıştı. Korktum, ağlamaya başladım. Ama bu onları kızdırdı. Bana pantolonumu çekip eve dönmemi söylediler. Düğmelerimi ilikledim ve elimi bir kestane verirlerse diye uzattım. Teknisyenin parmağı yine sallanıyordu. Şimdi ne olacaktı? Daha fazla hareketler. Kestane alabilirsen, eğer onları parmaklarınla ateşten alırsan ve yenecek kadar soğuyuncaya dek avucunun içinde sımsıkı tutarsan, başımı salladım. Kabuğu ateş alan bir kestane aldım. Parmaklarımı olanca kuvvetimle sıktım. Parmaklarım yandı. Teknisyenin gözlerine gözlerimi dikerek dikkatimi yoğunlaştırdım. Gözleri açık gri renkti. Bana pekala oynamak isteyebileceğim iki ıslak, soğuk bilyayı anımsattılar. Adamın gözlerine yanma acısı göstermeden bakmayı sürdürdüm. Bunu ağlamadan yapabileceğimi biliyordum ama birdenbire gözlerim kendiliklerinden sulandı. O kestaneyi elimde ne kadar tuttum. Bir an artık yenecek kadar soğumuştur diye düşündüm ama elim öyle acıyordu ki bilemiyordum. Acı derimden kasıma işleyince kestane artık yenecek kadar soğumuştur diye düşündüm. Gözlerimi teknisyenden ayırmadan avucuma açtım ve bıraktım kestane ateşe düşsün. Ayağa kalktım, sessizce kapıya yürüdüm. Birinin eli kolumu yakaladı. Nöbetçiydi. Yüzü şaşkın ve endişeli görünüyordu. Onun duygularını mı incitmiştim? Kurtulmak istiyordum ama beni sımsıkı tutuyordu. Bana öylesine ciddi bakıyordu ki bana kızdığından korktum. Ben de ona dimdik baktım ve gözümün ucuyla teknisyenin ateşten aldığı bir avuç kestaneyi bana verdiğini gördüm. Onları almak için avucumu açtım ve o zaman elimin ne denli yanmış olduğunu fark ettim. Teknisyen başını salladı ve öbür elimi işaret etti. Ben de başımı salladım. Ben başımı olumsuz anlamda sallıyordum ve aynı yanmış eli ona iyice uzattım. 11. Dando. Bir öğleden sonra Filisvos ve Filippos ile yiyecek aramaya çıkmıştık ki yağmur başladı. Sığınmak için büyükannemlere koştuk ve ben gölge oyunu kuklalarımı çıkarıp baktım. Büyükannem içeri girdi ve Dando'nun beni aradığını söyledi. Dando'nun nesi var diye sordu. Bilmiyorum, belki başı belaya falan girmiştir. Konuyu değiştirmek için Filisvos ile konuşmaya başladım ama büyükannemin hala Dando'yu düşündüğünü hissedebiliyordum. Dando kasabanın budalası olarak bilinirdi. Benim için ise farklıydı. Belki biraz kaçıktı. Ayrıca piçti. Onu kilisenin önünde bir sepet içinde bulmuşlardı. Ben doğmadan çok önce. Çoğu insanlar Dando'nun çocuk doğuracak yaşı geçmiş, evli olmadığı için gerçekte çocuğu olmaması gereken bir kadından olduğunu söylerlerdi. Kendi çocuğunu doğum sırasında kaybeden bir kadın Dando'yu evlat edinmişti. Onu görünce ya da ondan söz ederken kasabalılar "Zavallı Dando" derlerdi ve başlarını üzüntüyle sallarlardı. Zavallı Dando. Ve konuyu değiştirmeden önce derin derin iç çekerlerdi. Bunun bir nedeni onu evlat edinen ikinci kadının kısa süre sonra ölmesiydi. Dando bir sokak köpeği yavrusu gibi çöp yiyerek büyümüştü. 8-9 yaşlarında çöplüğe yakın bir yere taşındı. Orada birkaç oluklu levha ve atıklardan bulduğu tahtalarla kulübe gibi bir şey kurdu. Bazıları onun bir yetimhaneye ya da bir tür bakım evine gönderilebileceğini düşündüler ama bu fikirlerin uygulanması kimsenin umurunda olmadı. Böylece bıraktılar o kendi kendine bildiği gibi baksın ve zamanla çalacak yaşa geldiğini düşünerek ona yiyecek vermekten vazgeçtiler. Büyükannem içini çekerek "Zavallı Dando" dedi. "Ne yaptım?" dedin. Yağmura çıktım ve kestirmeden çöplüğe gittim. Hayır, o bir budala değildi. Sadece başkalarından farklıydı. Zavallı Dando. Adı sahip olduğu tek şeydi. Hiç değilse tamamen kendisine aitti. Herkes bu konuda mutabıktı. O hiç vaftiz olmamış ve ona herkes gibi doğru dürüst bir ad verilmemişti. Rahibe göre zamanı geldiğinde cennete gitmeye hakkı yoktu. Dando buna üzülüyordu. Kendine taktığı adın cennette kabul görmeyeceğine ve cehennemde de on para etmeyeceğine üzülüyordu. Rahibe gidip bir isim için yalvarmıştı. Hiç kimsenin istemeyeceği herhangi boktan bir ad diye yalvarmış, Ama rahip bunun olanak dışı olduğunu söylemişti. Dando'nun doğum sertifikası yoktu, anne babası yoktu, büyük anne büyük babası yoktu ve parası yoktu. Ama bir düşüneyim dedi rahip. Söylediği bundan ibaretti ama Dando bunu bir tür vaat olarak kabul etmiş ve minnetini göstermek için rahibin ineğini uzun otları yemesi için bataklıklara götürmeye başlamıştı. Zavallı Dando. Ve rahip hala düşünüyordu. Kulübesine vardığımda sırılsıklam olmuştum. Yağmur çevredeki çöp yığınlarının kokusunu artırmıştı. Kapıya kuvvetlice vurdum. Kim o? Sesi korku doluydu. Bir kez daha vurup kapıyı ittim. Küçücük odasının ortasında durmuş titriyordu. Korkudan sapsarı kesilmişti. Ceketimi çıkardım ve astarıyla saçlarımı kuruladım. Haftalardır buraya gelmemiştim. Nasılsa oda son geldiğimden daha iyi durumdaydı. Bakmadım. Ama galiba odasının bir köşesini tuvalet olarak kullanmaktan vazgeçmişti. En kötü koku içinde uyuduğu paçavra yığınından geliyordu. Ne oldu diye sordum. Yanıt vermek yerine çenesini kaşımaya başladı. İlk kez yüzünün alt tarafını yumuşak sarı tüylerin kapladığını fark ettim. Ne o, sakal mı bırakıyorsun? Gülümsedi ama yüzünü yeniden endişe kapladı. Akan teneke damdan inen damlalardan kaçınmak için odanın içinde dolaşmaya başladı ve ben ona ne olduğunu sorarak onu adım adım izledim. Damlaların çevresindeki bu garip dans eğlenceliydi ama sırılsıklandım. Dando'nun susuşundan sıkılmaya başlamıştım. Eğer bir şey yoksa ben döneyim. Dur. Bütün yağmurda buraya kadar yürüdün mü? Dedi sonunda. Doğru konuşmuyorsun. Bütün yağmur demeyecek miydim? Boş ver, bana ne olduğunu söyle yeter. Yağmur damlaları dansına ara vermeden düşünüyormuş gibi gözlerini kapadı. Anımsayamıyorum dedi ve ağlamaya başladı. Anımsamaya çalış. Durdu, başına bir damla düştü. Söyleyeceğim diye mırıldandı. Kötü şeyler yaptım. Ne gibi? Küçük bir ineği siktim. Ne yaptım dedi? Kafasına damlayan ikinci damla sanki başına taş düşmüş gibi kafasını kaçırmasına neden oldu. Alnını sildi, eline kana bakarmış gibi baktı ve ben bayılacağını sandım. Nasıl oldu Dando? Rahibin ineğiydi. O kadarını anladım. Kasabada başka ineği olan var mı? Demek istediğim bunu nasıl yaptın? Ha dedi, ineği yabani şeftali ağacına bağladım ve beni tekmelemesin diye kendimi bir daldan sarkıttım. Sana inanmıyorum. Kan da vardı. Bir yerin mi yaralandı? Başını saçlarındaki suları atmak istiyormuş gibi salladı. Kan nereden çıktı? İnekten. Başımıza durmadan su damlıyordu ama fazla önemi yok gibiydi. Ciddiyetle, yaptığın feci bir şey dedim. Utanarak ama inanarak, sen bir şey bilmiyorsun dedi ve gülümsedi. Başına korkunç şeyler gelebilir Dando. Yüzü yeniden endişelendi. Titreyerek, canavar dedi. Sen bir canavar değilsin, onun için de canavar gibi davranmamalısın. İnek bir canavar doğuracak, yarı insan yarı inek. Doğru, daha önce de olmuştu. Dando tekrar ağlamaya başladı. Zavallı Dando. Yağmur biraz hızını kaybettiği zaman hava kararmıştı. Dando kendini daha iyi hissediyordu. Ben ceketimi giydim ama o anda kapının vurulduğunu, ardından bağırtılar duyduk. Ellerinizi kaldırın ve yavaşça dışarı çıkın. Birer birer çıkın, sarıldınız. Dando yüzünü elleriyle saklayarak köşesinde kıvrıldı. Bu Lekas dedi, anladılar. Neyi anladılar? İneği. Teslim olun, yoksa teneke evinizi başınıza yıkarız diye bağırdı kapının dışındaki adam. Dando, ateş etmeyin, bir daha yapmayacağım diye bağırdı. Silahlarınızı atın, kapıyı yavaşça açın ve teslim olun. Bu kez Lekas'ın sesini tanıdım. Yavaş olun, biz silahlı değiliz. Dando, beni öldürecekler, beni öldürecekler, biliyorum diye sızlandı. Aptallaşma, ben önden giderim dedim, kapıyı açtım ve ellerimi kaldırdım. Lekas'ın el feneri yüzüme vurdu. Şaşırarak, sen miydin diye sordu. Nerede o piç? Dando yüksek sesle ağlayarak çıktı. Bir daha yapmam, yemin ederim. Lekas, kes sesini ve bana atsız nerede onu söyle dedi. Lekas el fenerini içeri tutarak, biz bilmiyoruz dedim. İki muhbir daha, ellerinde tüfekler ve el bombalarıyla kulübenin arkasından yaklaştı. Lekas, içeride yok dedi. Muhbirlerden biri, bu ikisini ne yapacağız diye sordu. Lekas bir taşa oturdu, bir çikolatanın ambalajını açtı, düşünceli düşünceli yalamaya başladı. Sonra çikolatasına bakarak sükunetle, vurun onları dedi. yılan gibi bir şeyin midemde sımsıkı çöreklendiğini ve dizlerimin bağının çözüldüğünü hissettim. Dizleri üstüne çökmüş olan Dando anlaşılmaz sözler kekeliyordu. Muhbirlerden biri "Gözlerini neyle bağlayacağız?" diye sordu. Lekas ayağa kalkıp çikolatanın gerisini ağzına iterek "Hadi beni uğraştırmayın," dedi. "Bu resmi bir kurşuna dizme değil. Onları vurun ve leşlerini çöpe atın." Muhbirler bizi çekip ayağa kaldırdı ve iki ağacın önüne dikti. Dando yeniden yere düştü. Onu kaldırdılar ama yine yere yığıldı. O zaman Lekas gidip onların kulaklarına bir şeyler fısıldadı. Onlar "Tamam," dediler. "Nişan alın," dedi Lekas. O sırada Thanasis amcamın ufak tefek vücudu oluklu teneke duvara tırmanırken göründü. Çatıdan cam ve kurşun boru parçaları alıyordu. Bir şey söylemek için ağzını açtı ve ben bundan sonra duyacağım sesin onun kimi olacak diye soluğumu tuttum. "Ateş!" Midemdeki yılan gevşedi ve yumduğum gözlerimle bir karpuzun ortasından çatlayıp ikiye bölündüğünü gördüm. Ben dizlerimin üzerine çökerek ölümün dokunuşu ve insanı alışının sırrını çözmek için aklımdan peş peşe bir sürü hayal, duygu ve düşünce geçirdim. Hiç acı hissetmiyordum ve yaramın neremde olduğunu anlamak için oramı buramı oynattım. Hiçbir şey yoktu ve birinin kurşunun tatlı olduğunu, hemen acı vermediğini, bunun nedeninin de kurşunun sıcak olması olabileceğini söylediğini anımsadım. Uzakta bir yerde muhbirleri duydum. "Bak hala kıpırdıyorlar." "Biz gidelim," dedi Lekas. "Köpekler onların işini bitirir." Birbirleriyle fısıldaşarak ve gülerek uzaklaştılar. Dando'nun çamurun içinde kımıldadığını duydum. Sanki vücudunun bir parçası oradaydı, gerisi kaybolmuştu ve kalanı kertenkelenin kuyruğu gibi yere vuruyordu. Bakmak için ona doğru dönmek istedim ama bütün göreceğimin kesildiği yeri çamura bulanmış, yeşil bir kuyruktan ibaret olacağından korktum. Sonra sol bacağımdan aşağı sıcak bir şeyin aktığını hissettim ve bütün dikkatim kendi vücuduma çevrildi. Sıcaklık karnıma ve bacak arama yayıldıkça istemeyerek gene oramı buramı oynattım. Acıyı duymak neden bu denli uzun sürüyordu? Kurşunun soğuması ne kadar sürecekti? Elimi bacağıma sürdüm ve kanı görmek için gözlerime yaklaştırdım. Yeteri kadar ışık yoktu ama koku tanıdıktı. Çiş kokusu. Yavaşça ayağa kalktım. Ellerimi vücudumda gezdirerek yaramı bulmaya kararlıydım. Birden ay çıktı ve kurşun deliğini ağaçta gördüm. "Dando! Bizi ıskalamışlar mıydı?" Kalbim şaşkınlığımdan yararlanıyormuş gibi şiddetle çarpıyordu. Hayır, ıskalamaları olanaksızdı. Hayır, bizi kurşunlarla öldürmeyi istememişlerdi. Sadece bizi ölesiye korkutmak istemişlerdi. Umutla çıldırmıştım. Ellerimle bütün vücudumu yokladım. Sonunda bir çığlık attım. Çığlığım bittiğinde yeniden korkuya kapıldım. Lekas ve öbür muhbirler bunu neden yapmışlardı? Ayın çöp yığınlarının üzerinde yükseldiğini gördüm. Dando perişan bir durumda kulübenin kapısına doğru sürünüyordu. "Dando, ben öldüm," diye fısıldadı. Durdu ve yüzünü ıslak otlara yasladı. "Hayır, yaşıyorsun, aya bak." Ayın beni yerimden kaldırdığını ve yerden yükseltmeye başladığını, Dando'nun benimle gelmek istemediğini hissettim. "Ben öldüm." Gömleğinin düğmelerini çözdüm. Kan yoktu. Ay yeteri kadar parlaktı. Dando vurulmuş olsaydı bunu bilebilirdim. Sapsarıydı ama kan kaybından ya da önemli bir organı yaralandığından değil. "Bak Dando, kanman yok. Kurşun seni ıskaladı. Öyleyse neden öldüm?" "Ölü değilsin. Ölmüş olamazsın. Benimle konuşuyorsun." Dando, "sen bir şey bilmiyorsun," dedi. Derisi beyazdı ve gözleri kafasının gerisine doğru kaydı. Onu içeri sürükledim, içinde uyuduğu paçavra yığınının üzerine bıraktım ve yanına oturup kendine gelmesini bekledim. Yüzünün solgunluğu sürdü, titriyordu. Baygınlığı içinde ikide bir ölüm sözcüğünü kullanıyordu. Yanına oturdum, onunla konuştum. Kendine gelmesini bekledim ve nihayet sakinleşip uyur gibi olunca üzerine eski bir paltoyu örttüm ve eve döndüm. Ertesi sabah nasıl olduğunu bakmaya gittiğimde ölüsünü buldum. Tanrı'nın gerçek yüzü. Dando vaftiz edilmemiş olduğundan cenaze töreni hak etmiyordu ve rahip onu mezarlığa gömmemize bile izin vermedi. Dando'yu tepelere götürdük. Resmi açıklamaya göre kendini öldürmüş olan mahkumun yakınında bir çam ağacının dibine gömdük. Hasta olduğu için gelemeyen öğretmenin dışında aynı gruptuk. Kusantiya bir konuşma yapmak istedi ama beceremedi. Kusantiya aptallardan, ekmekten, hırsızlardan, şairlerden ve kimsenin, Tanrı'nın bile anlayamadığı insanlardan söz etti. Ama fahişelerden söz edince gözlerinden yaşlar boşandı ve konuşma orada bitti. Sonra hiç beklenmedik bir şey oldu. Olay Trifos ile başladı. Trifos, "Alın size hain bir tanrı!" diye bağırarak herkesi şaşırttı. "Ben bir köylüyüm ama casuslar, şairler ve fahişeler hakkında tanrıdan çok bilgim var." Kalabalıktaki insanları göstererek, "Siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz?" dedi. Suratı kızarmıştı, kızmıştı. Herkes dönüp sessizce ona baktı. "Siz biliyor musunuz?" diye yineledi. İnsanlar birbiri ardından yanıt vermeye başladılar. "Evet, tamam. Tam dediğin gibi. Dando'nun anısı çok yaşasın." Trifos ellerini kaldırdı ve kalabalık sessizleşince yeniden konuştu. "Sorun şu, Tanrı'nın haberi var mı acaba? Burada neler olup bittiğini biliyor mu?" Biri, "Sanmam," dedi. "Bilmiyordur ve umurunda da değildir," diye konuştu başka biri. Trifos içini çekerek, "Ben de bundan korkuyorum ve bu nedenle bu kez mezara bir avuç toprak atmayacağım. Yapacağım şey onun yüzüne bir avuç toprak atmak olacak." Birçok kişi birden "Evet, evet!" diye bağırıştı. "Çok yaşa Dando! Fahişeler çok yaşasın!" Yaşlı bir çiftin korkuyla istavroz çıkarıp uzaklaşmaya başladığını gördüm. Ama geri kalanlarımız avuç avuç toprakları gökyüzüne doğru fırlatmaya başladık. Onun yüzüne, ikonlardan bildiğimiz geniş, ilgisiz yüzüne, yıldızlar gibi parıldayan gözlerine, nemli dudaklarına nişan alıyorduk. Filippos, "Gelin!" dedi. Filisfos, "Nereye?" diye sordu. Filippos elindeki toprağı başkaları gibi havaya fırlattı ama toprak bize geri geldi, yüzlerimize ve saçlarımıza döküldü. Toprak Tanrı'nın yüzüne yapışmıyordu, Tanrı'nın yüzü yanıltıcı derecede uzaktı. Bir kez daha Tanrı üstün gelmişti. "Tanrı hiçbir yerde değil," diye bağırdı Filisfos. "Ama ben aynı fikirde değildim. Tanrı orada," dedim. "Orada, burada, her şeyde, hepimizin içinde. Öyle söylemiyorlar mı?" Bunu söyledikten sonra bir avuç toprak aldım ve Filisfos'un suratına attım. Bu hareketim yerinde olmalıydı çünkü Filisfos çabucak kendine geldi. Ben hareketsiz kaldım. Ben durdum, o bana sertçe vurdu. Bunun üzerine Filippos ve öbürleri Tanrı'nın gerçek yüzünü görerek avuçlarındaki toprakları birbirlerine fırlatmaya başladılar ve bitkin düştükleri zaman Tanrı'nın gerçek yüzü yeniden tanıdık gelmeye başlamıştı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 74.